Ayrım 6. Kurtuluş çok bozuldu. Hayko Bağdat, sayfa 87. Ya barış gelmezse? Süleyman'ın ailesi 90'larda göç etmek zorunda bırakılan tüm Kürt aileleri gibi hayata kırgındı. Kolemerk, Gever yani Hakkari Yüksekova, nüfus müdürlüğüne kayıtlı olmaları, göç ettikleri Antalya'da normal bir hayat yaşamalarına imkan vermemişti. Annesi, babası, nenesi ve 6 küçük kardeşiyle beraber sıradan bir yaşamın, yani herkes gibi, yani içine doğduğu kimliğin geri kalan tüm dünya tarafından lanetlenmediği öyle dümdüz bir hayat beklentileri vardı. Bir türlü olmamıştı işte. Üstelik 3 küçüğü olan Berfin dağa çıktığından beri Antalya Merkez Karakolu ikinci adresleri haline gelmişti. Bir defasında artık yürümekte zorlanan nineleri de sorguya çekildiydi de diğer kız kardeşlerini dağa gitmekten alıkoymak için anacığı günlerce dil dökmüştü. Hemen her gün maruz kaldıkları ırkçılık artık rutin olmuş, neredeyse akşam sofralarında anlatılmaya değer bulunmaz hale gelmişti. Süleyman Hayat Güzeldir filmindeki baba misali kardeşlerinin moralini yüksek tutmak için bin bir şaklabanlık yapmayı kendisine görev edinmiş, neşesini kaybetmekten ödü kopan bir çocuktu. Fakat Berfin gittikten sonra sessizliğe bürünmüştü. Yapamadım, ailemi bir arada tutamadım diye hıçkırıklara boğulduğu geceler onu kimse duymasın diye yastığı kafasının üstüne çekiyor, ancak nefes almak için arada gevşetiyordu. Berfin gidince ailede umut var bir tek cümle kuran dahi kalmamıştı. Ta ki ailece ekran başına geçtikleri o bayram gününe kadar. Nevroz hayatın yeniden başladığı, öldü zannedilen tabiatın yeniden dirildiği, umuda ihtiyacı olan bir insana armağan edilmiş en gerçek bayram olmalıydı. Umut orada televizyonda duruyordu. Resmen umuttu üstelik bu. Devlet ilk defa Kürt halkının umudunu ateş etmiyor, dahası alkışlıyordu. Ahmet'te dev bir platform kurulmuştu. Meydanda milyonu aşkın insan toplanmıştı. Sırrı Süreyya elindeki bir kağıt parçasıyla mikrofondan sesleniyordu alana. Kağıtta Öcalan'ın mektubu vardı. Savaş bitti diyordu. Çocuklarımız artık birbirlerinin katili olmayacak. 7 Haziran seçimlerine birkaç gün kalmıştı. Tarihi Nevroz'un üzerinden çok vakit geçmiş ama barış hala coğrafyamıza uğramamıştı. Süleyman'ın HDP içerisindeki emekleri takdir edilmiş, seçim çalışmalarında kıdemli bir göreve getirilmişti. Türkiye'lileşmek diye bir kavram icat edilmiş, seçim başarısı için lazım olan anahtar bulunmuştu. Türklerle Kürtlerin tarihsel birlikteliklerine güzellemeler yapılıyor, bir arada yaşam için türküler söyleniyor zannediyorduk. Oysa yakılan HDP binalarının sayısı yakılan türkülerden fazlaydı. Süleyman eski günlerdeki neşesi yeniden elinden alınmasın diye haber bültenlerini izlemez olmuştu. Bunlar son kötülükler artık diyordu. Barış buradan dönmez artık. Dönecek olan Berfin'dir. Arabasıyla Isparta'ya gidecekti. Isparta'dan HDP'ye oy çıkma ihtimali yoktu belki. Ama barış ihtimalini şahsen ondan duyarlarsa belki ikna olurlardı Ispartalılar. Sağanak yağmur o kadar şiddetlenmişti ki arabanın silecekleri çıldırmış gibi koşuştursa da camdaki suyu atamıyordu. Üstelik sileceklerin bu garip ritmi yağmurdan daha çok ilgisini dağıtıyordu. İyice yavaşladı. Zaten bu kadar yavaşlamasaydı yol kenarında el kaldırmış yaşlı amcayı göremezdi. Hemen sağa çekti. Yaşlı amca sucuk gibi ıslanmış halde pencereden mırıldandı Süleyman'a.
''Selamün aleyküm, Isparta'ya gidiyorum oğul. Yolun orayaysa beni alıver.''
''Gel tabii amca. Hay Allah, ne hale gelmişsin.'' Amca oturur oturmaz konuşmaya başladı. Sanki teşekkür etmenin bir yolu olarak genç şoföre nasihat edip durursa daha iyi olacaktı.
Ah be oğul, bir saat geçti ki yolda bekliyorum. Ne çok araba geçti ölümden, bir bilsen, bir tanesi bile yavaşlamadı. Eskiden böyle miydi buralar? İnsanlık vardı, komşuluk vardı, Müslümanlık vardı. Gerçi insanlar da haksız sayılmaz. Artık kim kimdir bilemez olduk. Kürt doldu buralar. Affedersin, sikini sallasan Kürt'e çarpıyor artık. Mafya bunlarda, terör bunlarda, gasp bunlarda. Bok vardı, kalkıp geldiler mağaralarından. Ama devletimizde de suç var. Zamanında Ermeni gavuruna ne ettiyse bunlara da aynısını yapacaktı ki kökünden çözülsün problem. Bizim suçumuz neydi? Öz yurdumuzda huzur kalmadı artık be. Teröristlerin kol gezdiği yer Antalya, Isparta olur mu? Şeytan diyor ki, amca şuradan bir benzin alayım. Süleyman içten içe o benzinciyi gördüğü için şükrediyordu. Tek kelime cevap vermemişti. Zaten anlatmaya kalksa nereden başlayacaktı ki? Torpidodan cüzdanını alır almaz zor attı kendini arabadan. 100 liralık doldur kardeş, kartla ödeyip geliyorum. Süleyman arabadan hışımla inerken torpidoyu kapatmayı unutmuştu. Amcanın gözü oraya takıldı. 2 balya broşür duruyordu torpidoda. Birinde in adına HDP, in adına barış yazıyordu. Üzerinde Selahattin'in beyaz gömlekli yakışıklı bir fotoğrafı vardı. İkincisinde ise Öcalan'a özgürlük yazıyordu. Türkçe, Kürtçe beraber yazılmıştı. Broşürlerin arkasında ise 14'lü bir silah. Süleyman hayatında tetiğe basmış değildi. Ama seçim döneminde artan yağmalara karşı ne olur ne olmaz diye torpidoya atıvermişti makineyi işte. Süleyman arabaya döndü. Birkaç kilometre hiç konuşmadılar. Oysa Süleyman sakinleşmiş, amcanın gelebilecek daha kötü sözlerini hazırlamıştı kendine. Amca daha kısık bir sesle ilk cümlesini çıkardı ağzından.
''Beyefendi, bir şey soracağım size. Şey, Abdullah abinin sağlığı nasıl oldu?''
''Hassiktir'' dedi Süleyman içinden. ''Bu coğrafyaya barış gelmez be.''
Şubat 2016 Beyoğlu.
Ses kontrol.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı, adını versem olmaz şimdi köyünde, Ali Haydar muhtar başkanlığında toplanmış ihtiyar heyeti hararetli bir tartışmaya girişmişti. En son bu kadar uzun ve coşkulu bir toplantı yaptıklarında elde ettikleri başarı halen köy kahvesinde mevzu edilirdi. Ormandan kışlık kuru dal odun, çalı çırpı toplayıp güzel gözlü eşeği serçenin sırtına yükleyen Zülfinaz ninenin şikayetiydi onları bu kadar dertlendiren. Güzel gözlü eşek serçe o gün pek salınmış, sırtındaki yükün yarısından çoğunu yol üzerine serpiştirmişti. Zülfinaz nine ilk yükü boşaltıp ormana geri döndüğünde yol üstünde kalan kışlık ganimeti köyün hınzır çocuğu Hüseyin çoktan toplayıp evine götürmüştü bile. Hüseyin'in savunması iddialıydı. Ormanda bulunan bulanındır demişler. Taşıdım getirdim eve işte. Babamın bana sözü olan Philips marka radyo için getirdim ben onları eve. Odun da benimdir, radyomu da isterim, haktır. Zülfinaz dine yaşlı ve yorgun. Tekrar nasıl gidecek dağa tepeye? Ama Hüseyin de hak diyor, hukuk diyor. İhtiyar heyeti düşünüp taşınıp odunları Hüseyin'e bırakmış. Fakat Hüseyin'in de içinde olduğu köyün tüm gençlerini ormana yollayıp 3 eşeklik kışlık yakacak toplatmış Zülfinaz nine için. Adaleti sağlamış tatlı ihtiyarlar köyden pek bir alkış almışlar bu kararla. Hüseyin 3 aya kalmadan eve gelen Philips marka radyoyu kurcalaya kurcalaya köyün tek elektronikçisi olmayı başarmış üstelik. Zülfinaz nine rahmetli olunca mezarı başında sevdiği türküyü aporlara verip köyü ağlatan da o olmuş be. Konuyu dağıttınız yine. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı, adını versem olmaz şimdi köyünde, Ali Haydar muhtar başkanlığında toplanmış ihtiyar heyeti hararetli bir tartışmaya girişmişti. Ali Haydar muhtar heyete durumu yutkuna yutkuna anlattı. Kaymakam bey muhtarı makamına çağırtmış ve devlet kararıdır diye kestirip atmıştı. Köye cami yapılacaktı, o kadar. İhtiyarlardan en genç olanı aldı sözü ilk.
Devlete isyan diye demiyorum. Lakin akıl var, mantık var. Köyde Alevi olmayan kim var ki cami ihtiyaç olsun? Bizim zati cemevimiz var ya ibadet için. Hem israftır hem de tehdittir bu durum. 3 kuşak sonra sünnileşelim diye yatırım kafasıdır bu. Olmaz diyelim.
İhtiyarlardan en ihtiyarı ikinci konuştu.
Devlete isyan diye demiyorum. Doğrudur, köy Alevi köyüdür. Cami ihtiyaç değildir. Fakat ne zararı vardır? Hem bizim ortanca damat dedi geçen, ilçede laf oluyormuş gıyabımızda. Allahsız diyorlarmış köy için. Şehir merkezine kadar gitmiş laflar. Vali bey bile bozuluyormuş hale. Varsın yapsınlar, ne zararı vardır?
Sonrasında daha çok konuşan oldu ama bu iki fikrin kötü cümlelerle tekrarından daha hayırlısı çıkmadı kimseden. Mart sonu gibi geldi iş makineleri. Küçük ama sevimli bir cami dikildi köy meydanının kuzeye bakan cephesine. Caminin ses düzenini bizim Hüseyin kurdu üstelik. Sonrasında hiçbir ezanda cızırtı duymadı köylü. Hiç de bozulmadı üstelik aporlörler. Köye atanan imamın bir akşam ezanında var sesiyle köylüye bağırdı güne kadar yani. O gün imamın attığı fırçanın yarısı çınlama sesinden duyulamamış diyor görgü şahitleri.
Yahu 2 sene olacak neredeyse be hey Müslüman. Hadi namaza gelmiyorsun. Bari bir uğra da halimi hatırımı sor. Bir başıma hayat yaşıyorum şu 4 duvar arasında. Siz nasıl insanlarsınız be? Siz nasıl
Ertesi gün imam için yemekler yapılmış da köyün kadınları götürüp gönlünü almış adamın. Hüseyin'in ses tesisatı döşenmesindeki ustalık camiyi yapan müteahhitin her yerde anlattığı gibiymiş gerçekten. Filipis'in kendisi gelse kursa tesisatı bu kadar iyi olmazmış. Kar, yağmur, güneş, fırtına fark etmezmiş. Hüseyin diğer tembel ustaların aksine kabloyu duvarın içinden geçirdiği için beton korurmuş sesi. Müezzin ezanı kötü bile okusa eko denilen ayar öyle bir duygu katarmış ki ezana bir keresinde Ermeni köyünden gelenler olmuş yatsı yıkılmaya. Yozgat'ta aynı müteahhitin yapacağı camiye ses işi için ta Sivas'tan Hüseyin'i getirtmesi bundanmış elbet. Yozgat'ın en bilindik şeyhinin yaptıracağı görkemli cami ve kalabalık cemaatine de layık olan buymuş. Bizim Alevi köyündeki caminin parmak hesabıyla 7 katı kadar büyük olacakmış üstelik ibadethane. Buradan yükselecek ezanı en az 3 komşu şehir duymalıymış. Şeyh yoldan sağ salim kazasız belasız gelebilmesi için gece dualarında adını çok anmış bizim Hüseyin'in. Anadolu kamyonetinin arkası tıka basa dolu gelmiş Hüseyin. 4 mürit tüm bir öğleden sonra boyunca ancak indirebilmiş yükü kamyonetten. Hüseyin 3 gün boyunca çıkmamış camiden. O 3 gün boyunca da cemaat cami avlusunda merakla toplaşmaya başlamış. İlk ezan duyulana kadar da kimsenin gitmeye niyeti yokmuş. Son gün Şeyh Hazretleri de intikal etmiş avluya. Caminin ilk ezanının okunmasının mübarek cuma gününe denk gelmesi uhrevi bir mesaj olarak algılanmış kalabalık içinde. Hüseyin son 2 kabloyu birbirine bantlayınca cemaatin en gençlerinde çırak diye yanına memur edilen Ömer koşup avluya müjdeyi haykırmış.
Tamamdır maşallah, tamamdır inşallah.
Aniden avluda tüyleri diken diken eden bir ses çınlamaya başlamış. En az 3 komşu kent sesi duymuş diyorlar. Müteahhit gömleği parçalanmış sağ yanağında bir morluk, polis nezaretinde avluyu terk ederken kulaklarında kalın kulaklık aleti denemeye devam ediyormuş Hüseyin. Zülfinaz Nine öldüğünden beri hep onun hatırına böyle test ediyormuş zaten ya yanık sesiyle cihazı.
Ses kontrol.
Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alıp toprağını elerim. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim. Ağustos 2016 Beyoğlu. Yozgatlı. Yetvart o şehri hayatında bir kez olsun görmemiş olsa da sorulduğunda Yozgatlıyım demekten garip bir haz alıyordu. Ne de olsa babası Artin orada doğmuş, 13 yaşına kadar Yozgat sokaklarını arşınlamış, ardından İstanbul'a gelmişti. Ve bu kadarı ihtiyacı olana gönül rahatlığıyla Yozgatlıyım demek için yeterli veriydi. Ayrıca Yozgatlıyım dediğinde gelebilecek pek çok cahilce soruyu önceden kestirip atmış oluyordu.
Adın Yetvart mı? Ne garip isim ya, nesiniz siz?
Ermeniyim ben.
Nereden geldiniz bu ülkeye?
Bir defasında dayanamayıp ''Nereden geleceğiz ulan, asıl buradan gittik biz be'' diye patlayıvermişti de karısı Avni akşam evde çok kızmıştı olan bitene. Buradan gittik biz meselesi Yetvart için gerçekten de husumetli bir konuydu. Uğursuz zamanlarda yola çıkarılan Ermeni kafileleri içerisinde olan, Yozgat'tan Suriye çöllerine sürülen sülalesinden sadece baba annesi Takuhi ile küçük oğlu Artin sağ kalmış diyebiliyordu. Oysa bir amcasının ölmediğini, Müslüman bir aile tarafından saklandığını, biraz büyüyünce gördüğü kötü muameleden Sıtkı sıyrılıp o evden kaçtığını, binbir badire atlattıktan sonra Beyrut'a ulaştığını, orada bir aile kurduğunu öğreneli daha 6 ay bile olmamıştı. Bu 6 ay boyunca her gün telefonla konuşmuşlardı. Amcası yengesi, amca çocukları, amca çocuklarının çocukları, Yetvar, Takuhi, onların biricik oğulları Tanyel. Keşke babası Artin sağ olaydı da bu hallerini göreydi diye her telefon konuşmasından sonra söylenip duruyordu Yetvar. Aralarında hep Ermenice konuşuyorlar. Artin arada Türkçe'ye döndüğünde amcası Kapriel cevap vermez oluyordu. Bunca yıl sonra dili unutmuş olmalı diye düşünmüştü. Ta ki haydi amca, topla aileyi, gel memlekete. Kalabildiğiniz kadar kalın. Hem bizimle hem memleketle hasret gidermiş olursunuz diyene kadar. Kapriel amca böğürürcesine üstelik Türkçe aykırdı. Sakın ola, sakın ola. Bir daha ağzından duymayacağım bunu. Atamı, babamı, bacılarımı mezarsız ölüler haline getirenlerin arasına mı geleyim? Evimizi, huzurumuzu, ailemizi çalanların ortasında mı kalayım? Kapatırım bu telefonu yüzüne. Bir daha da duyamazsın sesimi Oğuz. Sakın ola, sakın ola. Ne diyeceğini bilememişti Yetvard. Tanyel'in sömestr tatili geldiğinde Beyrut'a uçak biletleri alınmış, bavullara kıyafetten çok hediye istiflenmiş, aileden kalan tüm fotoğraflar, anı eşyaları toparlanmıştı bile. Beyrut havaalanında ilk karşılaştıklarında hiç konuşmadan sarılıp neredeyse 25 dakika ağlaştılar desem inanın abartmış olmam. Karşılamaya Beyrut'taki tüm akrabalarının yanı sıra mahallelerinden 4 komşu Ermeni aile daha gelmişti. Eve gitmeleri düğün konvoyu gibiydi. Kornalara basıyorlar, camdan mendillerini sallaya sallaya araba teybinden çalan şarkılara tempo tutuyorlardı. Eve vardılar. Yılbaşı gecelerini aratmayacak bir sofra kurulmuştu. Biber dolması, pilaki, pastırmalı humus, içli bulgur pilavı, pezzik cacı, helle, çullama, tandır kebabı şöbiyet. Gece yine acıkırlarsa diye paça çorbası, bir de 70'lik Lübnan rakısı. Arada birbirlerine sarılmak için davranmalarını saymazsak neredeyse sabaha kadar hiç kalkmadılar sofradan. Önce ölmüşlerini andılar, aile üyelerinin akıbetlerini bilmemekle lanetlendikleri kötü büyü bozulmuştu sanki. Kapriel amca hem kendi anlatırken hem de anlatılanları dinlerken ağlamayan tek kişi olmuştu masada. Arada tok bir sesle mekanları cennet olsun, çok çektiler çünkü deyip duruyordu sadece. Sonra yaşayanları konuştular. Kim ne okudu, ne meslek edindi, kiminle evlendi, kaç çocuğu oldu, çocuk ne okuyor, ne iş yapmak istiyor. Derken sabahın ilk ışıkları salona düşmeye başlamıştı. De hadi yatalım artık, daha 10 günümüz var be, her şeyi bugün konuşursak yarın ne edeceğiz, hadi bakalım toparlanın odalara. Yetvard öğlene doğru uyandığında amcası Kapriel dışarıdan eve yeni geliyordu. Taze ekmek almaya gitmiş olmalı diye düşündü. Ev ahalisi miskin miskin uyuyordu ve pek de kalkacakları yok gibiydi. Amca hadi bir turlayalım, mahalleyi göreyim, esnafı göreyim dedi Yetvard. Kapı eşiğine geldiğinde ayakkabılıkta aranmaya başladı ama ayakkabılarını bulamadı. Avni'nin, Tanyel'in ayakkabıları oradaydı işte. Tam onların yanında duran gıcır gıcır Rugan onun değildi ama. Aranma oğul, yeni ayakkabı aldım sana, onu giyiver dedi Kapriel amca. ''Yahu amca niye böyle bir şey yaptın? Rahattı benim ayakkabılarım. Yol yürüyeceğiz. Vurur bunlar şimdi ayağıma. Hadi ver de giyeyim benimkileri.'' ''Uzatma be oğul, giy işte bunları. Sordum en rahatı bu dediler. Giy işte.'' ''Ama amca.'' ''Uzatma işte.'' diye bir bağırdı ki Kapriel amca. Ev halkının yarısı uyandı bu sese. Sonra kıpkırmızı oldu suratı. Alt dudağını neredeyse kanatacaktı ısırmaktan. Kan çanağı halinde gözlerinde daha fazla tutamadı yaşlarını. İki gözünden iki yanağına aynı hizada akmaya başladılar. ''Oğul, o ayakkabı vatan toprağına basmıştır. Aldım sakladım onu kendime. Kıymetlimdir. Gayri sana vermem ben onu. Al giy şu ruganları işte, uzatma artık.'' Yetvard Kapriel amcasının Türkçe konuştuğunu ikinci kez duymuştu. Hayko Bağdat, Ocak 2016, Beyoğlu. Kitabın sonu. 30 Ocak 2017. Sayfa 102.